Ayrım 3. Eğitim Birsen Eğitimciler Birliği Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı. Sayfa 33. İnsan Hakları ve Demokrasi. A. İnsan Hakları. 1. Temel Kavramlar. Kişi. Hak sahibi olan ve sahip olduğu hakları kullanarak insana özgü olanakları değerlendirebilen insan, kişi ya da birey adını alır. Hak, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır. Hak, kişilere tanınan bir yetkidir. Özgürlük, kişinin başkalarına zarar vermeden dilediğini yapabilmesidir. Sorumluluk, bireyin eylemlerinin sonucunu üstlenmesidir. Eşitlik, dil, din, ırk ve cinsiyet gibi özellikleri nedeniyle kimseye ayrıcalık tanınmaksızın tüm bireylere aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. Devlet, belirli bir toprak parçasında yaşayan insanların düzen içinde ve bağımsız yaşamak için kurduğu örgütlenmedir. Devletin varlığı için bazı ögelerin varlığı gerekmektedir. Bunlar hak, ülke ve egemenliktir. Hukuk. İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen, barış, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bireyin varlığını korumasını sağlayan kurallar bütünüdür. Adalet, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk olarak tanımlanmaktadır. İnsan hakları, tüm insanların insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İnsan onurunu korumayı, maddi ve manevi gelişmesini sağlamayı amaçlayan haklardır. Temel haklar, kişilere yasa ve yönetmeliklerle verilen somut hakları güvence altına alan ve anayasada yer verilen soyut ve genel nitelikli haklara anayasal haklar ya da temel haklar denir. Temel haklar insanın değerini korumaya yöneliktir. Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. A. Koruyucu haklar, negatif statü hakları. 1. Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan haklara koruyucu haklar denir. 2. Bu haklar anayasada kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında belirtilmiştir. 3. Bu haklar kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın ve yayınla ilgili hükümler, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkı, toplantı hak ve hürriyetleri, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, hakların korunması ile ilgili hükümler, hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar, ispat hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. B. İsteme hakları, pozitif statü hakları. 1. Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir. 2. Bu haklar anayasanın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır. 3. Bu haklar ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, kamu yararı, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme. Çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ile ilgili hükümler, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lockout, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve lockout, ücrette adalet sağlanması, sağlık, çevre ve konut, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, konut hakkı, gençlik ve spor, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi ve tahkim, sosyal güvenlik hakları, sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sanatın ve sanatçının korunması, devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırlarıdır. C. Katılma hakkı, siyasal haklar, aktif statü hakları. 1. Kişinin siyasal gücünü kullanmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. 2. Bu haklar, anayasanın siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. 3. Bu haklar, Türk vatandaşlığı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, siyasi partilerle ilgili hükümler, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar. Kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme, mal bildirimi, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıdır. 2. Hukuksal bir kurum olarak devlet. Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar şunlardır. Atatürk milliyetçiliği ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık. egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması, kuvvetler ayrılığı, üniter devlet yapısı ve laiklik, hukukun üstünlüğü, dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma, çağdaş uygarlık düzeyini yakalama, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması, yurtta ve dünyada barış. A. Laik devlet ve insan hakları. Laiklik kavramının iki boyutu vardır. Birinci boyutu din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laikliğin ikinci boyutu din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Laik bir devlette bulunması gereken özellikler şunlardır. 1. Kişiler din, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Devlet bütün dinsel inançları anayasal güvence altına alır. 2. Yasa ve kurallar dinsel ilkelere değil, akla ve mantığa dayanır. 3. Bütün kurumlar gibi eğitim kurumları ve eğitimin içeriği de din kurallarına göre düzenlenmez. B. Hukuk devleti ve insan hakları. Hukuk devleti vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir devlet sistemidir. Hukuk devleti olmanın gerekleri şunlardır. 1. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması. 2. Kanun önünde eşitlik. 3. İdarenin hukuka bağlılığı. 4. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi. Kanunların anayasa uygunluğunu denetleyen kurum Anayasa Mahkemesi'dir. 5. Devlet faaliyetlerinin belirliliği. Hukuk devletinde devletin yapacağı faaliyetlerin önceden belli olmasıdır. Kişiler hangi kurala tabi olduklarını bildikleri için hukuki güvenlik içinde yaşarlar. 6. İdarenin yargısal denetimi. İdarenin hukuk dışı bir uygulamasına maruz kalan kişiler idare mahkemelerine dava açarak yanlışlığın ortadan kaldırmasını isteyebilirler. 7. Mahkemelerin bağımsızlığı. 8. İdarenin mali sorumluluğu. İdari makamların yürüttükleri işler sırasında vatandaşa verdikleri zararı ödeme zorunluluğudur. 9. Kuvvetler ayrımı. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirlerinin alanına girememesidir. 10. Demokratik rejim. C. Sosyal devlet ve insan hakları. Sosyal devlet, toplumun güçsüz kesimini güçlüler karşısında toplumsal ve ekonomik konularda önlemler alarak koruyan, onların eşit ve özgür olmasını amaçlayan devlettir. Sosyal devlet anlayışının gerekleri şunlardır. 1. Gelir adaleti ve eşitlik. 2. Fırsat eşitliği. 3. Tam istihdam ve işsizlikle mücadele. 4. Sosyal güvenlik. 5. Sosyal denge ve barışı sağlamak. 6. Ekonomik büyüme ve kalkınma. 7. Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele. B. Demokrasi. Demokrasi halkın halk tarafından halk için yönetimidir. Türkiye'de demokratik siyasal sistemin temel ilkeleri şunlardır. A. Bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir. B. Çoğunluğun yönetimine dayanır. C. Halkın egemenliğine dayanır. D. Kuvvetler ayrımı esastır. E. İnsanlar doğuştan bazı vazgeçilmez ve devredilmez haklara sahiptirler. F. İnsan aklına inancı esas alır. G. İnsanlar yasalar önünde ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda eşittir. H. Temsil esasına dayanır. 1. Demokrasi türleri. A. Doğrudan demokrasi. Kanunların bizzat halk tarafından yapılmasını ve kamu gücüne ilişkin kararların bizzat halk tarafından alınmasını ifade eder. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. B. Temsili demokrasi. Millete ait olan egemenliğin milletin seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanılmasıdır. Temsili demokrasi de seçim temel araçtır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde uygulanır. Temsili demokrasi modelinde öne çıkan temel özellikler, iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi, çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesidir. C. Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Bu demokrasi türünde halk bir şekilde egemenliğin kullanılmasına katılabilmektedir. Referandum, halkın vetosu ve halkın kanun teklifi. 2. Demokrasinin ilke ve kurumları. Bir rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için 4 temel ilke ve kuruma sahip olması gerekir. Bunlar seçimler ve temsil, siyasi partiler, çoğulculuk ve katılım, hukukun üstünlüğüdür. A. Seçimler ve temsil. Günümüzde uygulanan seçim sistemleri iki çeşittir. Bunlardan biri çoğunluk sistemi, diğeri nispi temsil sistemidir. Çoğunluk sistemi. Bir seçim çevresinde seçime giren partiler arasında en çok oy alan partinin seçimi kazanmış sayıldığı sistemdir. Nispi temsil sistemi, seçime giren partilerin aldıkları geçerli oyların oranına göre temsilci çıkardığı sistemdir. B. Siyasal partiler. Siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasi iktidara gelmek için kurulan örgütlerdir. Toplumdaki farklı görüşleri ve çözüm önerilerini sistemleştirir, bir araya getirir ve çıkar gruplarını belirli seçenekler etrafında toplar. C. Çoğulculuk ve katılım. Çoğulculuk, değişik görüşlerin varlığını ve yaşama hakkını tanımaktır. katılım, insanların tercihlerini ve tercihlerindeki değişmelerin siyasal karar verme sürecini etkileyebilmesidir. D. Hukukun üstünlüğü. Bir devlette yasama organı da dahil olmak üzere devletin bütün organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliğe sahip olmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanması için şu koşulların gerçekleştirilmesi gerekir. Temel haklar anayasalarda değişmez bir biçimde yer almalıdır. Yürütme organı anayasaya uygun olan yasaları uygulamalı ve hukuk düzenine bağlı kalmalıdır. Yargı kuruluşları bağımsız ve güvenilir olmalıdır. C. İnsan haklarının koruma altına alınması. 1215 Magna Carta Libertatum, Büyük Özgürlük Bildirgesi insan hakları kavramının ilk belgesi kabul edilmektedir. 1689 İngiliz İnsani Haklar Bildirgesi, 1776 Virginia Haklar Bildirgesi, 1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi insan haklarına yer veren ilk yazılı belgelerdendir. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda dünyanın her yerinde insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu amaçla ortaya çıkan ilk uluslararası belgedir. 10 Aralık 1948. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz anayasalarına temel oluşturmuştur. 1. Uluslararası korumanın türleri. İnsan haklarının korunmasına yönelik uluslararası belgeler iki başlık altında incelenir. Uluslararası bildirgeler. Uluslararası bildirgeler, bildirgeye taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermezler. Bildirgeler daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu tür bir korumaya örnektir. Uluslararası anlaşmalar. Uluslararası antlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar. Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Avrupa Konseyi'nce kabul edilen Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi bu tür korumaya örnek gösterilebilir. 2. Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri. İnsan haklarının uluslararası alanda korunmasıyla ilgili başlıca organları şunlardır. Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'dır. A. Birleşmiş Milletler. Dünyada barışın sağlanması ve insan haklarının korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanmış ve Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Türkiye'de BM'nin kurucuları arasındadır. 1946'da BM tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi adıyla kabul edilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 1949'da kabul etmiştir. B. Avrupa Konseyi. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yol açtığı toplumsal, siyasal ve ekonomik problemler sonrasında Avrupa'da barışı ve düzeni sağlamak amacıyla 1949'da 10 Avrupa Devleti'nin imzaladığı sözleşme ile Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye Avrupa Konseyi'ne 8 Ağustos 1949 tarihinde katılmıştır. Avrupa Konseyi'nde insan haklarına ve temel özgürlükleri uymayan üye devletlerin konseyden çıkartılması yoluyla yaptırım uygulanmaktadır. Avrupa Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi, üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan ve danışma organı niteliğinde olan Parlamenterler Meclisi ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 organdan oluşmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye ise bu sözleşmeyi 18 Mayıs 1954'te onaylamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bireylere tanınan hakların korunması için kurulan denetim organları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Bakanlar Konseyi, Delegeler Komitesi'dir. B1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur. İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun kabul edilebilmesi için başvurunun konusunun sözleşme kapsamına girmesi ve iç hukuktaki bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir. Ayrıca olayın üzerinden 6 aydan fazla bir zaman geçmemelidir. B2. Bakanlar Komitesi. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmesini denetleyen bir denetim organıdır. Yılda 2 kez toplanır. Siyasi yaptırıma sahiptir. B3. Delegeler Komitesi. Avrupa Konseyi'nin yürütme organıdır. Üye devletlerin daimi temsilcilerinin oluşan bir komitedir. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen organdır. C. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT. AGİT 1990'da oluşturularak hukuk devleti ve insan hakları konusunda yeni bir işbirliği döneminin başlamasını öngörmüştür. 3. Uluslararası korumada sivil toplum örgütlerinin yeri ve rolü. Sivil toplum, eşit toplumsal haklara sahip olan vatandaşların oluşturduğu toplumdur. Halkın kurduğu dernekler, sendikalar, kulüpler, meslek kuruluşları, odalar, vakıflar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıdır. İnsan haklarının korunması üzerine çalışan başlıca uluslararası sivil toplum kuruluşları şunlardır. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Bu komite savaş esirlerine insanca muamele edilmesi için çaba harcar. Savaşlar sırasında oluşacak insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışır. Uluslararası Hukuk Komisyonu. Bu komisyon dünyanın bütün ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışır. Uluslararası Af Örgütü. Düşünce suçlularını ve siyasi tutukluların serbest kalması için uğraşır. Uluslararası PEN Kulübü. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcar. İnsan hakları için uluslararası birlik, tüm dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çaba sarf eder. Greenpeace, çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterir. Ulusal düzeyde insan haklarının koruması üzerine faaliyet gösteren başlıca sivil toplum örgütleri ise şunlardır. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türk Demokrasi Vakfı, Mazlum Der. Çıkmış sorular. 1. 1948 tarihi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdakilerden hangisi tarafından ilan edilmiştir? MEB-GYS Memur 2014. A. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi. B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. C. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. D. Avrupa Konseyi. E. Avrupa Birliği. Yanıt C. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. 2. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir? MEB-GYS Memur 2014. A. Devletçilik. B. Eşitlik. C. Çoğulculuk. D. Milli Egemenlik. E. Seçme ve Seçilme Hakkı. Yanıt A. Devletçilik. 3. Aşağıdakilerden hangisi klasik, birinci kuşak insan haklarından değildir? MEB-GYS Şef 2014. A. Yaşama hakkı. B. Sosyal güvenlik hakkı. C. Din ve vicdan hürriyeti. D. Düşünce ve ifade özgürlüğü. E. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Yanıt B. Sosyal güvenlik hakkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir? KPSS 2012. A. Devletin sınırlandırılması. B. Yasaların anayasa uygunluğunun sağlanması. C. Parlamenter sistemin kurallarının benimsenmesi. D. İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması. E. Yasa önünde eşitliğin sağlanması. Yanıt D. İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması. 5. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel özelliklerinden biri değildir? KPSS 2012. A. Kamusallık. B. Akılcılık. C. Coğrafi alan. D. Hükmetme. E. Meşruluk. Yanıt B. Akılcılık. 6. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın kişinin hakları ve ödevleri bölümünde yer almaz? KPSS 2012. A. Zorla çalıştırma yasası. B. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi. C. Mülkiyet hakkı. D. Düzeltme ve cevap hakkı. E. Basın hürriyeti. Yanıt B. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi. 7. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın 2. kısmının 2. bölümünde düzenlenen kişi hakları ve ödevleri arasında yer almaz? PMYO 2012. A. Dernek kurma hürriyeti. B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. C. Haberleşme hürriyeti. D. Sosyal güvenlik hakkı. E. Konut dokunulmazlığı. Yanıt D. Sosyal güvenlik hakkı. 8. Apartheid rejimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? KPSS 2012. A. Bir ülkede azınlığın çoğunluğa yönelik asimilasyon politikasıdır. B. Bir ülkedeki farklı etnik, dinsel ve dilsel gruplar arasında ayrımcılığın önlenmesine yönelik yasal sistemdir. C. Bir ülkede ırk ayrımcılığının yasal olarak uygulanmasıdır. D. Bir ülkede çoğunluğun azınlığa yönelik asimilasyon politikasıdır. E. Bir ülkede ırklar arası eşitliğin temel ilke olarak kabul görmesidir. Yanıt C. Bir ülkede ırk ayrımcılığının yasal olarak uygulanmasıdır. 9. Magna Carta Libertatum hangi ülkede hangi tarihte ilan edilmiştir? Yurt dışı ÖGRT 2012. A. İngiltere 1215. B. Fransa 1789. C. Almanya 1555. D. Amerika Birleşik Devletleri 1776. Yanıt A. İngiltere 1215. 10. Sosyal güvenlik hakkı hangi hak kategorisine girer? MEB Şeflik 2009. A. Negatif statü hakları. B. Pozitif statü hakları. C. Aktif statü hakları. D. Üçüncü kuşak haklar. Yanıt B. Pozitif statü hakları. 11. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslararası bir koruma düzenine kavuşmasını sağlamıştır? MEB Şeflik 2009. A. 1926 Köleliğe Karşı Sözleşme. B. 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması. C. 1776 Virginia Anayasası. Haklar Bildirgesi, D-1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, yanıt B, 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması. 12. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının uluslararası düzeyde korunması için oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardandır? Yurt dışı, ÖGRT 2013. A. İnsan Hakları Komitesi, B. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, C. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi, D. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, E. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi. Yanıt B. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. 13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine bağlıdır? Eğitim Müşavirliği 2012. A. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, B. Avrupa Birliği Adalet Divanı, C. Avrupa Konseyi, D. AB Konseyi. Yanıt C. Avrupa Konseyi. Bilgi taraması. 1. İnsan hakları kavramının ilk belgesi olarak kabul edilen ve büyük özgürlük bildirgesi anlamına gelen belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Magna Carta Libertatum, B. İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi, C. ABD Bağımsızlık Bildirgesi, D. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, E. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Yanıt A. Magna Carta Libertatum. 2. Bir ülkede farklı fikir ve düşüncelerin olması, kişilerin kendi düşüncelerine uygun sivil toplum kuruluşlarını örgütlenebilmeleri ve iktidar yarışına farklı fikirlere sahip siyasi partilerin katılabilmesi en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Laiklik devlet ilkesi, B. Hukukun üstünlüğü, C. Anayasanın bağlayıcılığı, D. Çoğulcu demokrasi, E. Sosyal devlet ilkesi. Yanıt D. Çoğulcu demokrasi. 3. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin uygulanmasını kolaylaştıran durumlardan biri değildir? A. Vatandaşların başkalarının haklarına saygılı olmaları, B. İnsanlara kendileriyle ilgili kararların alınmasına söz hakkı verilmesi, C. Okul içinde kararların okul bireylerince ortaklaşa alınması, D. Tüm yasa ve yönetmeliklerin halk oyuna sunularak kabul edilmesi, E. Yöneticilerin karar alırken empatik davranmaları. Yanıt D. Tüm yasa ve yönetmeliklerin halk oyuna sunularak kabul edilmesi. 4. 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sözleşmeye devletlerin katılımı büyüktür. B. Sözleşme insan hakları konusunda etkili denetim mekanizmaları getirmiştir. C. Sözleşme insan haklarını evrensel düzeyde ele alan ilk belgelerden biridir. D. Sözleşme bağlayıcı olmaktan çok ideal olanı dile getirir niteliktedir. E. Sözleşme ile insanların dernek ve sendikalar kurma özgürlüğünün yaşama geçirmesi amaçlanmıştır. Yanıt B. Sözleşme insan hakları konusunda etkili denetim mekanizmaları getirmiştir. 5. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda görev yapan uluslararası sivil toplum örgütlerinden birisi değildir? A. La Haye Adalet Divanı, B. Uluslararası Kızılay Komitesi, C. Uluslararası Af Örgütü, D. Greenpeace, E. Uluslararası PEN Kulübü. Yanıt A. La Haye Adalet Divanı. 6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açabilmek için gerekli bir şart değildir? A. Dava konusunun sözleşme maddeleri arasında yer alan bir hakkın ihlaliyle ilgili olması, B. kendi ülkesinde iç hukuk yolunun tükenmiş olması, C. ülkesinin izin vermesi, D. zaman aşımına uğramamış olması, E. başvuru konusunun sözleşme kapsamına girmesi. Yanıt C. ülkesinin izin vermesi. 7. Tüm üye veya vatandaşların organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A. Monarşi, B. Bürokrasi, C. Teokrasi, D. Oligarşi, E. Demokrasi. Yanıt E. Demokrasi. 8. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları arasında yer almaz? A. Kişinin dokunulmazlığı, B. Konut dokunulmazlığı, C. Çalışma hakkı, D. Mülkiyet hakkı, E. Bilim ve sanat hürriyeti. Yanıt C. Çalışma hakkı. 9. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişmesine evrensel ölçekte zarar veren durumlardan birisi değildir? A. Terörün uluslararası boyut kazanması, B. Savaşlar ve iç çatışmalar, C. Ülkeler arası kalkınmışlık farkları, D. Sivil toplumun duyarlılık kazanması, E. Otokratik yönetim yaklaşımları. Yanıt D. Sivil toplumun duyarlılık kazanması. 10. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman yayınlanmıştır? A. 1945, B. 1948, C. 1950, D. 1954, E. 1960. Yanıt B. 1948. 11. 1789 Fransız İhtilali sonrası kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde aşağıdakilerden hangisi başkasına zarar vermeden yapılan her şey olarak tanımlanmıştır? A. Özgürlük, B. Sorumluluk, C. Serbestlik, D. Adalet, E. Demokrasi. Yanıt A. Özgürlük. 12. Aşağıda verilen insan hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan hakları evrenseldir. B. Devletler insan haklarını oluşturduğu anayasa ve yasalarla tanıyarak korur. C. Olağanüstü durumlarda din ve vicdan hürriyeti sınırlandırılabilir. D. Dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez. E. İnsan hakları sorumluluk telkin edicidir. Yanıt C. Olağanüstü durumlarda din ve vicdan hürriyeti sınırlandırılabilir. 1. Gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, 2. dinlenme hakkı, 3. dilekçe hakkı, 4. sendika kurma hakkı. 13. Yukarıdakilerden hangileri anayasada yer alan koruyucu haklardandır? A. 2 ve 4, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1, 3 ve 4, E. Yalnız 1. Yanıt E. Yalnız 1. Gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. Kişilerin en temel haklarındandır. Bu haktan mahrum olan biri diğer haklardan yararlanamaz. Diğer tüm hakların korunması için gerekli olan bir haktır. Her insanın sahip olduğu ilk haktır. 14. Yukarıda tanımlanan temel hak aşağıdakilerden hangisidir? A. Sağlık hakkı, B. Kişi dokunulmazlığı, C. Dilekçe hakkı, D. Kişinin dokunulmazlığı, E. Yaşama hakkı. Yanıt E. Yaşama hakkı. 15. Öne çıkan temel özellikleri, iktidarın meşru bir seçimle belirlenmesi, çoğunluğun görüşünün kabul edilmesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi olan demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberal demokrasi, B. Yarı doğrudan demokrasi, C. Çoğulcu demokrasi, D. Temsili demokrasi, E. Doğrudan demokrasi. Yanıt D. Temsili demokrasi. Bilgi analizi. A. Koruyucu haklar, negatif statü hakları. Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan haklara koruyucu haklar denir. Bu haklar anayasada kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında belirtilmiştir. Bu haklar kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın ve yayınla ilgili hükümler, basın hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı, basın araçlarının korunması, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, düzeltme ve cevap hakkı, toplantı hak ve hürriyetleri, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, hakların korunması ile ilgili hükümler, hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar, ispat hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. B. İsteme hakları, pozitif statü hakları, kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri hakları isteme hakları denir. Bu haklar anayasanın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır. Bu haklar ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, kamu yararı, kıyılardan yararlanma, toprak mülkiyeti, tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme. Çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma ile ilgili hükümler, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokaut, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve lokaut, ücrete adalet sağlanması, sağlık, çevre ve konut, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, konut hakkı, gençlik ve spor, gençliğin korunması, sporun geliştirilmesi ve tahkim, sosyal güvenlik hakları, sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, sanatın ve sanatçının korunması, devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırlarıdır. C. Katılma hakkı, siyasal haklar, aktif statü hakları. Kişinin siyasal gücünü kullanmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Bu haklar anayasanın siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Bu haklar Türk vatandaşlığı, seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları, siyasi partilerle ilgili hükümler, parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma, siyasi partilerin uyacakları esaslar, kamu hizmetlerine girme hakkı, hizmete girme, mal bildirimi, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkıdır. D. Demokrasi. Demokrasi halkın halk tarafından halk için yönetimidir. 1. Demokrasi türleri. A. Doğrudan demokrasi. B. Temsili demokrasi. C. Yarı doğrudan demokrasi. 2. Demokrasinin ilke ve kurumları. Bir rejimin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için 4 temel ilke ve kuruma sahip olması gerekir. Bunlar seçimler ve temsil, siyasi partiler, çoğulculuk ve katılım, hukukun üstünlüğüdür. C. İnsan haklarının koruma altına alınması. 1215 Magna Carta Libertatum, Büyük Özgürlük Bildirgesi, eşittir insan hakları kavramının ilk belgesi kabul edilmektedir. 1689 İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi, 1776 Virginia Haklar Bildirgesi, 1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi insan haklarına yer veren ilk yazılı belgelerdendir. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda dünyanın her yerinde insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu amaçla ortaya çıkan ilk uluslararası belgedir. 10 Aralık 1948. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi günümüz anayasalarına temel oluşturmuştur. Uluslararası koruma mekanizmaları ve işlevleri. İnsan haklarının uluslararası alanda korunması ile ilgili başlıca organları şunlardır. Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'dır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 60.